Bu programımızda İncil'den Efesoslara Mektup 1. bölüm 17. ayete geldik. Daha önceki ayetlerde Pavlus'u duaya götürenin iyi haber olduğunu görmüştük. Şimdi maddi şeyler için değil, ruhsal bereketler için dua ettiğini göreceğiz. Bunlar en önemli bereketlerdir. 17. ayette diyor, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı Yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve tanrısal esin ruhunu versin diye dua ediyorum. Pavlos, kilisenin Mesih'in bedeni olduğunu, Baba Tanrı'nın onu planladığını, Oğul onun bedelini ödediğini ve kutsal ruhun da onu koruduğunu yazdıktan sonra Tanrı'nın ruhu öğretmenleri olmadıkça ve Tanrı sözünü kendileri için açmadıkça Efeslilerin bütün bunları anlayamayacağının bilincine vardı. Sadece Tanrı'nın ruhu, Tanrı'nın bilgisini vahiy edebilir. Başka deyişle Pavlus, kilise yani inanlılar topluluğu Mesih'in bedenidir dedi ve Baba Tanrı kiliseyi önceden planladı, Oğul Tanrı kilise için gereken fidyeyi verdi, onu satın aldı ve kutsal ruh onu korumaktadır. Ruhun kiliseyi koruması gerekiyordu çünkü kutsal ruh olmazsa bu yazılanları anlayamaz, onların öğretmeni kutsal ruhtur. Değerli dostum, şunu iyi bilmelisin ki ruhsal gerçekleri açıklayabilen sadece kutsal ruhtur. Tanrı'nın ruhunun öğretmenimiz olması çok harika ve görkemli bir şeydir. Tanrı sözünü okurken kutsal ruhun yüreklerimize böyle özel şekilde dokunması ne kadar güzel bir şey değil mi? Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı Yüce Baba, kendisini tanımamız için bize bilgelik ve tanrısal esin ruhunu versin diye dua ediyor muyuz? Ama bu nasıl olabilir? Tanrı'nın ruhuyla olur dostum. Tanrı'nın sözünü okurken ruhsal gözlerimizi açıp bize gerçekleri öğretebilen sadece Tanrı'nın kutsal ruhudur. 18-20. ayetler, çağrısının verdiği umudu, kutsallardaki mirasının yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin sonsuz büyüklüğünü anlamanız için yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı'nın Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde kendi sağında otururken onda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. Burada ilginç şekilde Rabbin aydınlatmak istediği zihinlerimiz değil yüreklerimizdir. Yine de tam ifadeyi anlayacak olursak, yüreğimizin gözlerinin aydınlanmasını ister. İman hayatının en büyük tehlikelerinden biri ruhsal gerçekleri zihinsel yetenekle algılama girişimindedir. Evet, ruhsal gerçekleri sadece zihinsel yetenekle algılamak. Bir kişi entelektüel açıdan gerçekten bir dahi olabilir ama onun bu yeteneği hiçbir zaman ruhsal gerçekleri kavrayabileceğine dair ona garanti veremez. Hatta kutsal söz diyor ki, doğal insan ruhsal gerçekleri algılayamaz. Bunlar ruhça algılanır. Kutsal yazılar yüreğin anlayışına zihinsel anlayıştan daha çok ağırlık verir. Paulus diyor ki, İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. İnsan yürekten iman etmekle aklanır, imanını ağzıyla açıklamakla da kurtulur. Topluluğumuzda müzikten hiç ama hiç anlamayan birisi vardır. İlahi söylediğimiz zaman bu kişi var gücüyle bağırır ama apayrı bir telden söyler. Tüm ilahiyi bozar. Bir kez bir müzik öğretmeni kilise topluluğunun ortasında herkesin önünde ayağa kalkıp kim olursa olsun o kişiye şarkı söylemesini öğretebileceğini iddia etti. Bu kardeşim hemen ayağa kalkıp ben varım dedi. Şimdiye kadar hiç kimse bana tam anlamıyla şarkı söylemeyi öğretemedi. Herkes güldü ve onlar daha sonra buluşmak üzere birbirlerinden randevu aldılar. Bir ay süreyle her perşembe akşamı buluştular ve ona müzik dersleri verdi. Bir ayın sonunda bu müzik hocası bu kardeşe herhalde sen haklısın dedi. Sen asla müzikten anlayamazsın. Sordu kendisine, bu nasıl olabilir? Nasıl öğrenebilir? Müzik öğretmeni cevap verdi. Bu ancak tek yolda olur. Nedir diye sorunca tekrar doğmakla dedi. Ruhsal, yeni doğuştan söz etmiyordu. Fiziksel olarak tekrar doğmaktan, başka bir insan olarak dünyaya gelmekten söz ediyordu. Değerli dostum, ruhsal bilgiye gelince durum böyledir. Ruhsal konuları Tanrı'nın ruhundan başka hiç kimse algılayamaz. Kutsal yazılar bize böyle diyor. Yazılmış olduğu gibi Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş, hiçbir insan yüreği kavramamıştır. Oysa Tanrı bunları bize ruh aracılığıyla açıkladı. Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. Eskiden tanıdığım yaşlı bir bayan vardı. Ona nine derdik. Şahane bir karaktere sahipti. Okuması yazması yoktu. Ben o zamanlar ilahiyat fakültesinin birinci sınıfındaydım. Her şeyi bildiğimi sanıyordum. Onu ziyarete gittim. Bir ara Yuhanna 14. bölümü ona açıklamaya çalıştım. Okuması yazması olmadığı için biraz basit şekilde açıklamaya başladım. 5-10 dakika dinledikten sonra delikanlı dedi. Şu bölümde hiç dikkat ettin mi? Sonra Yuhanna'nın 14. bölümünden bana açıklamalar yapmaya başladı. Açık konuşmam gerekir. Ninenin açıkladıklarını daha önce fark etmemiştim. Okuması yazması olmadığına göre kutsal yazıları bu kadar inceliğiyle derinlemesine nasıl anlıyordu bilemedim. Benim yorum kitaplarında görmediğim açıklamaları yapıyordu. Sonra kendime sordum. Bunları nasıl biliyordu? Onun yüreğinin gözleri kutsal ruh tarafından açılmıştı da ondan. Kutsal ruh bugün de bize öğretmek ister. Belki de Mesih inanlılarının kutsal kitaba yaklaşmaktaki çekingenlikleri bundan kaynaklanır. Onlara öğretmesi için kutsal ruha gerektiği özgürlüğü vermiyorlar. Benim gibi zayıf ve ruhsal açıdan fakir vaazcıların vaazlarıyla yetinmeye çalışıyorlar. Ya da İncil çalışması gruplarının önderinden her şeyi öğreneceklerini sanıyorlar. Oysa bu doğru değil. Tabii ki vaazcılara ve ruhsal alanda öğretmenlere ihtiyaç vardır. Ve şarttır bu. Ama asıl öğretmenimiz kutsal ruhtur. Kardeşim, kutsal ruhun sana öğretebilmesi için ona fırsat ver. Kutsal kitaba zaman ayır. Tanrı sözünü sürekli olarak oku. Çünkü kutsal ruh Tanrı sözüyle birlikte çalışır. Kutsal yazılarda anlaşılması güç bir parçaya takıldığın zaman belki onu defalarca okursun ama senin için bir anlam ifade etmiyorsa hemen diz çök ve Rabbe dua et. Ben bu parçayı anlamıyorum ya Rab. Sen bana öğret diye ona dua et. Ben şahsen inanıyorum ki biz bu şekilde Rabbin önünde durduğumuz zaman o bize öğretecektir, sözünü açıklayacaktır. Evet, ben şahsen böyle yapıyorum. Tecrübeden konuşabilirim. O bana öğretir. Bana öğreteceğini bilirim. Sana öğreteceğini de bilirim. Onun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasının yüce zenginliğini anlamanız için diyor Paulus. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarımızdan öğrendik ki Rab'de bir mirasımız vardır. Aynı zamanda bilmeliyiz ki onun da bize bir mirası vardır. Bunu resimleyebilen bir şeyi düşünecek olursak aklımıza Kenan diyarı gelir. Aslında Kenan ülkesi Rab'be aitti. Ama o bu diyarı kendi halkına verdi. Kenan diyarı bu halkın malıdır. Ama gün gelecek tüm evren Tanrı'ya geri verilecektir. Bu olayda hem bu halk hem de sahip oldukları ülke tekrar Rab'be verilecektir. Bugün sen ve ben Mesih imanlıları olarak onun kilisesini oluşturuyoruz ve Tanrı bizim aracılığımızla bu dünyada iş görmektedir. Ancak bir zaman gelecek ki biz onunla birlikte egemenlik süreceğiz. O zaman biz onun mirası olarak alınacağız. Yani Rab bizleri kendi mirası olarak alacaktır. Bu olay hakkında, bu konu hakkında epey düşündüm. Bu benim anlayabilmem için fazlasıyla derin olan bir alandır. Bunu bana gerçek kılması için Tanrı'nın ruhuna ihtiyacım vardır. Paulus duasında ne diyordu? İman eden bizler için eskin olan kudretinin sonsuz büyüklüğünü anlamanız için yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bunu biraz açıklayayım. Kudretinin sonsuz büyüklüğü derken aslında ne diyor? Burada dynameos sözcüğü kullanılır. Yani dinamit kadar ve hatta dinamitten daha güçlü Tanrı sözü ortaya çıkıyor. Etkin olan derken Grekçe'de energian sözcüğü kullanılır. Bizim bildiğimiz enerji sözünün kökü budur aslında. O dinamit gücü ne kadar güçlüdür, bize ne kadar enerji verir. Bu kudret, Tanrı'nın Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde kendi sağında oturturken, onda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir diye devam etmişti Paulus. Dostum, bu güç öyle bir güç ki Mesih'i ölümden diriltti. Akla mantığa sığmayan bir güç. Bu güç yalnızca ölümden diriltmek konusunda etkin değil, aynı zamanda Mesih'in Tanrı sağında oturması için de etkindi. Bu güç Mesih'i göğe çıkardığı gibi bir gün bizi de göğe çıkaracaktır. Topluluklarımızda Mesih'in göğe çıkışını o kadar etkin şekilde kutlamıyoruz. Doğuş ve diriliş bayramlarını tam anlamıyla kutlarız. Belki de bu kutlamalarda dünyanın da etkisi vardır. Ancak Mesih'i Tanrı'nın sağına döndüren güç hakkında hiç durup düşündünüz mü dostum? İşte güç diye buna denir. Bunun çok küçük bir kısmını görmeye başlıyoruz. Uzaya giden bir uzay gemisinin üstten ayrılırken harcadığı gücü ve insanları uzaya götürüp getiren gücü bir düşünün. Bu fiziksel alandaki güçtür. Mesih'i Tanrı'nın sağına götüren güç günümüzde inanlılar için açıktır. Bu nedenle Paulus inanlıların bu gücü tecrübe etmeleri için dua etti. Ölümde ona benzeyerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve elemlerine ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Tanrı, Mesih'i tüm yönetim ve hükümranlıkların, tüm güç ve egemenliklerin yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak tüm adların çok üstüne çıkardı. Her şeyi onun ayakları altına sererek ona bağlı kıldı. Onu bütün varlıkların üzerinde baş olmak üzere inanlılar topluluğuna verdi. Bu topluluk onun bedenidir. Her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur. Efesoslular 1:21-23. Ayetler arası. Paulus sözlerine bu harikulade düşüncelerle son veriyor. Kilise Mesih'in bedenidir ve Mesih aynı zamanda kilisenin başıdır. Bir gün her şey onun yönetimi altına girecektir. İbraniler mektubunun yazarı bunu açıkça belirtir. Her şeyi onun ayakları altına sererek ona bağlı kıldın. Tanrı her şeyi insana bağlı kılmakla, insana bağlı olmayan hiçbir şey bırakmadı ne var ki, her şeyin insana bağlı kılındığını henüz görmüyoruz. Şu anda her şey onun ayakları altında değildir. Sadece kilisenin yönetimi ondadır. Kilise dediğimde taştan binalardan söz etmiyorum. Kilise Mesih inanlıları topluluğudur. Kendilerini organize etmiş birçok gruplar var ki topluluğa kilise adını vermişler ama Rab-i Mesih'e hiç kulluk etmiyorlar ve ona kulak asmıyorlar. Bu gibi sözde kiliseler felce uğramış durumdalar. Bence en üzücü şey Rabbin çocuğunu yatalak durumda görmektir. Mecazi anlamda konuşuyorum tabii. Böyle birisi orada çaresiz durumda yatıyor. Sanki beyni bedeniyle bağlantıyı kesmiş, hiçbir işlevini yapamıyor. Bu durumda olan birçok kilise gördüm ve aynı zamanda Mesih'ten, bedenin başından tamamıyla kopuk kalmış gibi yaşayan birçok imanlı vardır. Mesih diyor, beni severseniz buyruklarımı yerine getirirsiniz. Yani istersen küçük parmağımı oynatırım çünkü kafam beynim ona bunu yapmasını söyler. Ve dostum, o sizin burada oynamanızı istiyorsa siz de bunu sevgiden ötürü yaparsınız. Yoksa ona bağlı değilsiniz demektir. Bu günümüzde çok önemlidir. Paulus kiliseyi ve onunla olan ilişkimizi bu şekilde resmeder. Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıda olan bu üyelerin hepsi de tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz olduk ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. Bugün görmemiz ve hayatımıza almamız gereken bir şey vardır. Mesih kilisenin başıdır. Kilise yani inanlılar topluluğu onun bedenidir ve biz onun ayakları altında, onun yönetimi altındayız. Şimdi Efesoslara mektup 2. bölüme geldik. Bir önceki bölümde yani 1. bölümde Paulus İsa Mesih'i ölümden diriltmiş olan o muazzam güçten söz ediyordu. Şimdi bu bölümde göreceğiz ki İsa Mesih'i ölümden dirilten gücün aynısı bize yeni yaşam verdi. Biz günahlarımız içinde ölüyken bizi Mesih'te diriltti. Bunun yapılması için güç gereklidir. Hem de ölümden daha üstün diriltici güç. Tanrı çocuklarının hayatlarında tecrübe etmek için can attıkları güç işte yine bu güçtür. Bunu bir şair çok güzel bir şekilde şöyle dile getirir ve bunun günümüzde birçok imanlının yüreğindeki dua olduğundan eminim. Ya Rab, diriliş gücünü bilmeme izin ver. Ya Rab, sakin ve açık, derin düşüncelerde senin dirilmiş hayatını görmeme izin ver. Ya Rab, senin cömertçe verdiğin armağanları dağıtmama izin ver. Ya Rab, sen yaşadığın için benim de bol yaşam sürmeme izin ver. Tanrı, insana kolay kolay güç teslim etmez dostum. Uzun zaman önce güç teslim etmedi. Ancak son yüzyılda insan atom gücüne sahip oldu. Şimdi de bu güce sahip olduğu için tehlikeli bir yaratık haline geldi insan. İstediği anda dünyayı yok edebilir. Ne yazık ki insanların çoğu bu son yüzyılda başını kuma gömen deve kuşu gibi gerçekleri görmeden yaşamak ister. Korktuğundan mı yoksa sırf bu tehlike çanlarını duymamak için mi bilemem. Bazı kişiler atom bombasının patlamayacağına inanıyorlar. Ne kadar saçma bir şey değil mi? 5-10 yıl önce ancak belli başlı ülkeler atom gücüne sahipken, şimdi hemen hemen her ülke bu güce sahip olabilir. Son zamanlarda internet büyük bir itibar kazandı. İnternetin elektronik otoyolunda yolculuk ederseniz bir sürü bilgi toplayabilirsiniz. Bunlar arasında atom bombası nasıl yapılır şeklinde bir başlık görürseniz hiç şaşmayın. Bu bir espri değil. Birkaç basit talimat ile atom bombasının nasıl imal edildiği öğrenilebilirmiş. Tabii bilimsel olanaklar da elde olmalı. Bugün bazı uluslar çılgına dönmüş, diktatörlerce yönetiliyor. Bu uluslarda atom gücüne şu anda ya sahip ya da ileride sahip olabilirler. Bir anda fıttıran bir diktatörün düğmeye basması işten bile değil. Bu nedenle Tanrı'nın insana güç vermekte isteksiz olduğunu düşünüyorum. Ancak Efesoslular mektubunda söz edilen güç bambaşka bir şeydir. Paulus'un sözünü ettiği Tanrı'nın gücü, Tanrı'nın İsa Mesih'e iman edecek birinin hayatında gerçekleştireceği güçtür. Tanrı o kişiyi ruhsal ölümden ruhsal yaşama yükseltecektir. Bu güç inanlılar topluluğu tarafından sergilenecektir. Çünkü kilise yani inanlılar topluluğu dünyada Mesih'in bedenidir. Rab İsa günümüzde kendisini dünyaya kilisesi aracılığıyla ifade eder. Birçok yönden kiliseye baktığımız zaman eski antlaşmanın tapınağına benzetilebilir. Ondan önce çöldeki buluşma çadırı vardı. Ona da benzetilebilir. Kıyaslama kendi başına bize hitap eder. Hem buluşma çadırı hem de tapınak bir zaman diri olan akasya ağaçlarının kesilip ölü tahta parçalarına dönüştürülmesiyle inşa edildi. Kiliseyi kurarken Mesih bunun tam tersini yapar. Ölü malzemeyi alıp diriltir ve diri malzemeyle kilisesini kurar. Hem buluşma çadırı hem de tapınak Tanrı'nın yüceliğinin sergileneceği yerlerdi. Kilise ise kutsal ruhun barındığı yerdir. Buluşma çadırıyla tapınakta sürekli ayinler düzenlenir, kurbanlar sunulurdu. Kilise ise insanlık tarihinde bir kez yer alan bir olayda Mesih'in tek bir kurban niteliğinde sunuluşu üzerinde kuruldu. O kurban tekrarlanmaz. Başkahinin yıldan yıla kendisinin olmayan kanla en kutsal yere girişinin tersine Mesih kendisini tekrar ve tekrar sunmak için güye girmedi. Öyle olsaydı dünyanın kuruluşundan beri Mesih'in tekrar ve tekrar elem çekmesi gerekirdi. Oysa Mesih kendisini bir kere kurban edip günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkmıştır. Böyle diyor İbraniler 9. bölümde. Kilisede geleneksel ayinler düzenlenemez. Bunlara ihtiyaç yoktur. Kilise diri taşlardan oluşan bir organizmadır ve kutsal ruh bu organizmayı hareketlendiren güçtür. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Tanrı kilisede tapınakta olduğu gibi geleneksel ayinlerin düzenlenmesini öngörmedi. Bazı kişiler bu ayinler olmadan tapınma olamayacağına inanıyorlar. En azından bir çeşit kutsama, tekrarlanan bazı güzel sözler, el sallamalar, göz yummalar, dudak kıpırdatmalar falan falan. Bunlar hep dışa gösterilen hareketlerdir ve çoğu da anlamsızdır. Aslında bunlar bu insanlar için boş bir ritüeldir. Yani abartma ve şekilciliğe varacak kadar sıkı bir bağlılık. Halbuki kiliseye bir ritüel verilmemiştir. Birisi çıkıp öyleyse bunları yapmamız doğru değil mi diye sorar. Söylemek istediğim şey, bu tür hareket ve davranışların bir anlamı yoktur. Bunlar tapınma değildir. Bunların tapınmayla hiçbir ilgisi yoktur. Bunları tapınma yerine koyarsak ayinlere, geleneksel uygulamalara gireriz. Asıl konu yapmak ya da yapmamak değil, yürekten Tanrı'ya tapınıştır. Eğer tapınış yürektense ve Tanrı'yı yüceltmek için yapılıyorsa düşüneceğimiz bir şey yoktur. Şimdiki çağda kilisede tapınak zamanında olduğu gibi ayinler ve geleneksel uygulamalara yer yoktur. Kısacası şimdi tapınak yoktur. Tapınak var da ellerle yapılmış bir tapınak yoktur. Biz şimdi kutsal ruhun tapınağıyız. İmmanuel, Tanrı bizimle ve içimizde konut kurmuş yaşamakta. Muazzam bir şeydir bu. Dünyayı ve içindekilerinin tümünü yaratan göğün ve yerin Rabbi olan Tanrı elle yapılmış tapınaklarda oturmaz. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre bir şeye gereksinmesi varmış gibi ona insan eliyle hizmet edilemez. Tanrı tüm ulusları bir tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bir bucağına yerleştirdi. Şimdiki çağda kilise işte budur. Paulus da Korintos'taki imanlıların bu konudaki bilgisizliklerine şaşmıştı. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz diye onları azarlıyor, onlara soruyor. Sonra devam ediyor. Siz kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Bunun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Burada vurgulamak istediğim bir nokta vardır. İsrailoğulları Tanrı'nın sadece bir tapınak içerisinde sınırlanacağına inanmıyorlardı. Süleyman yeni inşa edilen tapınağı Rabbe adarken şöyle dedi. Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin ötelerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki? Ruhsal konularda eğitim görmüş her İsrailli biliyordu ki Tanrı bir tapınakta sınırlanamazdı. Liberal görüşlü yorumcular İsrailoğullarının böyle bir görüş açısına sahip olduklarını ileri sürerler. Bir kez bir profesörün konuşmasını dinledim. İsrailoğullarının Tanrı konusunda çok ilkel Tanrı bilimine sahip olduklarını söyledi. Bu profesöre göre İsrailoğulları Tanrı'nın bir kutu içinde konut kurduğuna inanıyorlarmış. Herhalde Rabbin sandığını ima ediyordu. Bence bu profesörün kutsal kitap konusundaki görüşleri oldukça ilkeldir. Eski antlaşmayı dikkatle okumuş olsaydı İsrailoğullarının hiç de böyle bir görüşe sahip olmadıklarını hemen anlayacaktı. Tanrı onlara söylemişti, tapınak ya da buluşma çadırı onlarla buluşacağı bir yerdi. Bu nedenle tapınağa kurbanlarıyla ve geleneksel ayinlerle gelirlerdi. Bugün kilisede bunlara gerek yoktur. Eski antlaşmadaki tapınak ile kilise arasındaki fark başka bir açıdan daha da kesinlik kazanır. Ulusların yani Yahudi olmayan ulusların konumu kilisede değişiktir. Tapınağı hatırlarsanız ulusların oraya girebilmeleri için önce Yahudiliğe dönmeleri gerekiyordu ve bunu yaptıktan sonra bile ancak uluslara özgü bir avluya girebilirlerdi. O avludan daha içeriye giremezlerdi. Bugün Kudüs'te Kutsal Kent Oteli diye bilinen bir otelde Kral Herodes'in günlerindeki tapınağın bir modeli vardır. Tabii Kral Herodes'in günlerinde İsa Mesih yeryüzündeydi. Tapınağın örnek modeline bakıldığı zaman uluslara ait kesim hemen ayırt edilebilir. Tapınağın solunda bir yerdedir. Uluslar tapınağa o kadar yaklaşamıyorlardı. Bu nedenle Paulus bu bölümde. Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih ise de Mesih'in kanı sayesinde yakınsınız demesinin nedeni budur. Gördüğünüz gibi değerli dostum, Yahudi olmayan uluslardan olan bizler epey yakına getirildik. Hatta Mesih'le birlikte göksel yerlerde oturtulduk diyor kutsal söz. Bundan daha iyisi olamaz. Bizler Mesih'le birlikte göksel yerlerde oturtulduk dostum. Şimdi ikinci bölüm için biraz zemin hazırlamış olduk. Bu bölümün konusu olan kilise bir tapınaktır da 3 ana bölüm görebiliriz. 1. Tapınağın yapımı için malzemeler. 2. Bina yapım yöntemi. 3. Yapının anlamı. 1 ve 2. ayetlerde şöyle okuyoruz. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruhun, yani havadaki hükümranlığın egemenine uymaktaydınız. Ne diyor Paulus burada? Suç ve günahlarınızda ölüyken bu dünyanın çağına, havadaki gücün hükümranına, şimdi söz dinlemeyen çocuklarda etkin olan ruha uygun bir şekilde yaşadınız. İçinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine uygun bir şekilde yaşıyordunuz. Bu çağın ruhuna uygun bir şekilde yaşıyordunuz. Yani sekülerliğe, dünyanın yoluna, bu dünyanın ilkesine uygun bir şekilde yaşıyordunuz. Dünya sözcüğü fiziksel evren anlamına gelmez. Kosmos, toplum, uygarlık ya da günümüzdeki dünyanın yaşam kalıbı veya yaşam biçimi anlamına gelir. Bu dünyanın gidişine ve söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruhun, yani havadaki hükümranlığın egemenine uymaktaydınız. İnsanlarda etkin olan ruh, onların hayatlarında onlara hareket gücü ve yönü veren ruhtur. Söz dinlemeyen insanlar, Grekçe'de itaatsizlik çocukları diye yazıldı. Biliyor musunuz? Biz günahlarımız içinde ölü olduğumuz halde şeytan bu ölü hayatlarımızı alıp kötülük yapmamız için bize enerji verir, bizi canlandırır. Doğruluğa ölüydük ama kötülüğe diriydik. İsa Mesih'e iman ettikten sonra dostum, kötülüğe öldük ve doğruluğa dirildik.